bu sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 11 Mayıs 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü. Ukrayna operasyonunun yankıları dünya çapında, notları aktaracağım size. Rusya Dışişleri Bakanı dış gezilerde Cezayir'in ardından Umman'a gitti ve Avrupa'ya savaş istemedikleri mesajı verdi. Rusya'nın operasyonunun hedeflerinin belli olduğunu söyledi ancak Batı ülkelerinin, daha çok Amerika'nın bu savaşı bitirmek istemediğini dile getirdi. Amerikan yönetiminden de Ulusal İstihbarat Direktörü açıkça ortaya koydu aslında. Ukrayna ihtilafını çözmek için geçerli bir müzakere yolu görmüyoruz dedi. Zaten görselerdi Minsk anlaşmasını, BM onaylı anlaşmayı uygulatırlardı. Ukrayna imza koymuştu anlaşmaya, uygulatmadılar. Amerikalılar 40 milyar dolarlık ek yardım çıkartıyorlar Ukrayna'ya bu savaşın uzamasını sağlamak için. Tabii bir yandan da Avrupa yeniden dizayn ediliyor Amerika'nın arkasında. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için artık geri sayım karar için daha doğrusu geri sayım başladı. Finlandiya 12, İsveç'te de 15 Mayıs'ta ulusal kararlar duyurulacak. Halka soruluyor mu derseniz hayır, ama kamuoyu anketleri böyle bir ihtiyaç içerisinde olduklarına işaret ediyormuş. Gelen haberler bu yönde. Ukrayna işin enerji boyutları tabii herkesi, en başta Avrupa'yı ilgilendiriyor. Bütün dünyayı da enflasyonist ortamda ilgilendiriyor. Ukrayna Avrupa'ya giden Rus gazının 1/3'ünün geçtiği noktada sevkiyatı durdurma kararı aldı. Mücbir sebep diyorlar. Mücbir sebep nedir diye soracaksınız. Ben de anladığım kadarıyla aktarmaya çalışacağım sizi. Dağıtım istasyonundan artık yani Avrupa'nın 1/3'ünü kesiyor Ukrayna. Rusya biz gazı kesmeyeceğiz dedi. Artık Ukrayna ile Avrupa kendi aralarında düşünsünler bu işi anlamına geliyor. Tabii işler sıkıntılı ekonomi cephesinde. Almanya'da özellikle enflasyon Nisan ayında yine rekor tazelemiş durumda. Amerika'da da 8.5 yerine 8.3 çıktı. Onlar için büyük rakamlar bunlar, tabii ki son 20, 30, 40 yılın rekorlarını kırıyorlar enflasyonda ve yakıt, enerji meselesi çok önemli burada. Almanya'da lojistik, finansman vesaire baktığımızda Alman ihracatı %58 oranında düşmüş vaziyette. Dünyanın ihracat şampiyonu ülkesinde durum parlak gözükmüyor. The Economist dergisinin aktaracağım birazdan. Batı yaptırımlarına rağmen Rusya ekonomisinin yeniden ayağa kalktığı değerlendirmeleri de var elbette. Dünyadan başka haberler de var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin lideriyle görüştü. AB-Japonya zirvesi başlıyor. Çin'den uyarılar var. Yunanistan özellikle Dede Ağaç üzerinden Amerika ile sıkı işbirliği geliştirip savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. Ne gerek var NATO üyeleri diyeceksiniz ama Dede Ağaç sayesinde Balkanlar Doğu Avrupa hattına Rusya'ya sıkıştıracak, hatta epey bir yığınak yapmayı başardı geçen sene Amerika. Bu savaşa zaten girişmeye karar verdikleri anlaşılıyor çok önceden. Önceden bu işler de yapılmış idi. Yunanistan'ın daha doğrusu sağcı hükümeti çok memnun bu durumda. Türkiye'ye karşı da koz olarak kullandıklarını belirtmek lazım. Türk dış politikasına Türkiye, Kazakistan dün Tokayev'i ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 15 anlaşma imzalandı. Ama Türkiye'nin asıl gündemi Suriyeliler meselesi, Afganlar, Pakistanlılar, İranlılar. Aslında Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki emperyalizmin el attığı her coğrafyadan insan Türkiye'ye akıyor. Türk hükümetinin teşvik edici politikaları tabii ki bunda etkili oluyor. Ve düğmenin de 10 yıl önce karıştırılan Suriye'de basıldığı düğmeye ortada. Bunu Suriyeliler diye tartışıyoruz ama Suriyelilerin çok ötesine geçti tabii. Bugün Suriye ayağına biraz daha yakından bakacağız. Programın ikinci yarısında Hamide Rencizoğulları'yla konuşacağız. Suriye üzerine kitaplarıyla tanınan araştırmacı, yazar, eğitimci. Suriye genel af ilan etti. Ben de aktarmıştım size. Cinayet dışında her şeyi kapsayan bir af bu. Peki o zaman niye geri dönüşler olmuyor? Türkiye'de herkes bu soruyu soruyor. Cumhurbaşkanı 1 milyon Suriye topraklarında, yani yabancı ülke topraklarında Türkiye'nin yapacağı hükümetle anlaşmayarak tabii ki yapacağı evlere 1 milyon insanı göndermekten bahsediyordu. Orada bir de yönetim kurmaya çalışılıyor anlaşılan. Okey. Cumhurbaşkanı en son muhacir olarak bulunanları görevde olduğumuz sürece asla geri gitmeyiz diye bir açıklama yaptı. Açıkça politikalarını net olarak Ankara'nın hiçbir şekilde değişmediğini bir kez daha ortaya koymuş durumda. Biz de Hamide Hanım'a soracağız. Neden olmuyor? Neden Suriyeliler geri gidemiyorlar? Pek çok gerekçe sayılıyor burada ama af da ilan edilmişken kendi ülkelerine neden gidemedikleri, kimlerin gitmesini istemediği bu önemli. Çünkü en son Brüksel'de bir konferans düzenlendi. Avrupa Birliği de mültecilerin Türkiye'de kalmasından yana, ülkelerine gitmesi değil, bunun için de kesenin ağzını açıyorlar efendim. 6.7 milyar dolarlık yardım sözü var. Aktaracağım hepsini. İkinci yarıda da Hamide Rencizoğulları'na soracağız. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız. Türkiye'de Sputnik web sitesi üzerinden radyomuzu canlı yayında dinleyebilirsiniz pop-up'tan. Ayrıca Telegram kanalının linkini de paylaştım. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, bugün sahadan yine Igor Konashenkov'un açıklamaları var. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya ordusunun gerçekleştirdiği askeri hedeflere dair operasyonla ilgili bilgiler var ama özellikle Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun hareketlenmesi gözleniyor. Telegram kaynaklarına, Rusya'yı takip eden kaynaklara baktığımızda da görüyoruz. Bunun tabii hakiki bir ilerleme olduğu yoksa bir tuzak mı olduğu tartışmaları var. Ukrayna ordusu da Donetsk'i vuruyor. 3 şehre bombalar fırlattıkları haberleri var. Bir takım sivil araçları kurşunladıkları, Norveçli gazetecileri götürüp Buça'daki gibi kendi yaptıkları katliamları Rusya yapıyormuş gibi. Rusya ve Donbas'daki cumhuriyetlerin askerleri demek lazım. Çünkü onlar Rusya'da, onlara yardım ediyor. Sadece Rusya'nın operasyonu değil bu. Donetsk ve Lugansk halk milisleri bu operasyonda Rusya onları destekliyor. Onlar da Ukrayna'nın parçasıydı vaktiyle. Kiev'deki darbeyi kabul etmeyenler zaten 2014'ten bu yana savaş halindeydiler. Herson bölgesinde kurulan idare Rusya'ya katılma arzusunu dile getirmiş ama Kremlin'den bölge sakinleri belirler. Bize düşen bir şey yok burada. Yasal zemin ve meşruiyetlerini kendileri bulmalı diye bir açıklama yapmış durumdalar. Barış müzakerelerinin Dmitri Peskov ağır ve sonuçsuz ilerlediğini bir kez daha yineledi. Gerçi Türkiye'ye minnettarız diye teşekkür etti ama bu konuda fazla bir hareket olmadığı anlaşılıyor. Sahadan gelen bilgilerden. Bir de tabii artık Ukrayna'da Rusya tarafı da doğrulamıştı. Donbas'ın Mariupol bölgesinde Azovstal tesisinde Azak taburu neonaziler sıkışıp kalmışlardı. Bir de siviller vardı. Siviller çıkartılmıştı. Bu doğrulanmıştı. Artık operasyon düzenlenmemesi için böyle kollarında, her taraflarında Nazi amblemleri bulunan banderist Azak taburuna operasyon düzenlenmemesi için herhangi bir sebep kalmamış gözüküyor. Önümüzdeki günlerde hızlanacak o cephede gelişmeler diye düşünebiliriz. Hatta işte bir takım ekipmanlar ele geçirmişler. Ders kitapları ordu için filan. Hitler, Mareşal Erwin, Rommel, efendim Nelson, böyle tarihi askeri kahramanlarında Hitler de dahil olmak üzere tabii Azak taburu, neo-Nazi Azak taburu için Hitler önemli bir figür. Maalesef bunlar da Ukrayna ordusuna monte edilmişti 8 yıllık savaş içerisinde. Sahadaki bilgiler bu şekilde ve Birleşmiş Milletler'de yarın bir toplantı olduğu notunu düşeyim. İnsan hakları ile ilgili bir toplantı yapılacakmış Fransa ve Meksika'nın talebiyle. Rusya insani koridorların açıldığını ve bu neo-nazi taburların insanların çıkışına engel olduğunu söyledi. Bir kez daha tekrarlıyorum. Ukrayna'nın nüfusunun %30'unu Ruslar, Rus asıllılar ve Rusça konuşanlar oluşturuyor ve bu Azak taburu için onların hayatları yurttaş olarak değer taşımıyor. Tam tersine Rusya ile işbirliği, potansiyel işbirliği unsurları olarak gördükleri için onlara yönelik katliam konusunda en fazla Azak taburundan ve Aydar taburundan ve diğer neonazi gruplardan şüphelenmek çok doğal. Sivillerin bu konuda yüzlerce anlatımı var Telegram kanallarında, Batı'da yayınlanmıyor bütün bunlar efendim. Bu koşullarda Rusya'dan uluslararası örgütler, BM, AGİT, Kızılaç Komitesi, bunların Ukraynalı bu neonazilerin kendi yurttaşlarına yaptıkları eziyetlerin çok da ciddiye alınmamasına dair bir eleştiri de geldi. Onu da aktarmak istiyorum sizlere. Sergey Lavrov Cezayir'i ziyaret etmişti. Hemen ardından Umman'a geçti. Umman temaslarında da açıklamalar yaptı. Cezayir'de Avrupa Birliği'ne seslenmişti. Özellikle Joseph Borrell'a ABD asker değil baş diplomat olduğunuzu unutmayın diye. Yani daha çok o kadar çok militarist ve savaşçı bir tavır takındılar ki adamın dikkatini çekmiş herhalde diplomat meseleleri sahada barış masasında çözmeye çalışan şahsiyetlere deniliyor ama bunu çok unutmuşlar şeklinde. Umman'da da Lavrov Avrupa ile savaş istemediklerini söyledi. Savaş isteyenlerin Batı ülkeleri olduğuna işaret eden açıklamalar yaptı. Sürekli olarak Rusya'nın yenilgiye uğratılmasından bahsediyorlar. Ya demek ki savaşla Rusya'nın yenilmesini arzu ediyorlar. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Özel harekatımızın hedefleri çok açık. Kiev'in yok etme tehdidi altında tuttuğu Donbas'taki Rus ve Rusça konuşan nüfus, onların kurtarılması, oradaki Donetsk ve Lugansk birlikleriyle birlikte ayrıca Rusya'ya bir tehdit teşkil etmemesi, bu olup bitenlerin. Tüm hedeflere ulaşıldığında Batı'nın uluslararası hukuku baltalama, ülkelerin egemen eşitliği ilkesi dahil BM şartı ilkelerini görmezden gelme ve kaba ihlal girişimlerine ABD ve müttefikleri öncülüğündeki tek kutuplu dünya düzenini teşvik etme çabalarına son vereceğini umuyor ve bekliyoruz diyerek de beklentisini dile getirmiş. Şimdi tabii Amerikalılar biliyorsunuz biz dünyada her yere, her istediğimiz yere, çıkarımız olan her yere müdahale ederiz, darbe yaparız, iktidarları deviririz, herkes bizim istediğimiz gibi olmalı falan şeklinde bir bakışları var. En iyi kendilerinin olduğunu düşünüyorlar. Pek de bir sonuç elde edemiyorlar. En son Afganistan'da 20 yıl kaldılar, bir çıktılar. Kadınlar yine burkayla dolaşmak zorunda kalıyor. Pek de bir şeye hizmet etmiyor. Ya da girdikleri ülkelerde demokrasi yerine otokrasiler beliriyor bu arada. Öyle de bir acayip durum var. Şimdi tabii Rusya'yı çökertme planları açıkça da ifade ediliyor. Lavrov da Batı'nın hegemonyasını kırmayı da hedeflediğini aslında yan unsur olarak bu operasyonun dile getirmiş bugünkü açıklamalarında. Küresel gıda tedarikini engelleyen işleri de bunlar yapıyorlar demiş. Kiev rejimi limanlardan gemilerin çıkışlarına engel oluyor. Ama bunu kimseye söylemiyorlar. Sanki Rusya engel oluyormuş gibi gösteriyorlar demiş. Batı'nın ayrıca kendi hegemonyasını korumak için ortaya koyduğu ilkeleri kendisinin ihlal ettiğini söylemiş. Özel mülkiyetin dokunulmazlığı en başta demiş. Hani kapitalist dünya masumiyet karinesi demiş. Hakikaten birilerini suçlarken dikkatli olmak lazım. Nedenlerine bakmak lazım. Bunlar gitti demiş. En dikkat çekici cümleleri ise enerjiyle ilgili açıkçası. Rusya demiş Avrupa'nın dışında yeteri kadar enerji kaynakları alıcısına sahip ve onlarla çalışacağız. Bırakın Batı Rusya'ya ödediğinden çok daha pahalıya alsın ve halkına neden daha yoksul olmaları gerektiğini izah etsin demiş. Mantıklı aslında, almak istemiyorlar. Mesela Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock sıfırlayacağız Rusya'dan enerji alımını dedi. Şahane. Yani hakikaten niye zorla Almanya'ya Rusya gaz tedarik etsin ki? Amerika'dan pahalı LNG'leri Almanya alabilir tabii ki, böyle bir özgürlükleri de var. Dolayısıyla bu cümleleri ilk defa dikkatimi çekti, böyle bir tespit yapması. Madem istemiyorlar o zaman siz bilirsiniz, istemiyorsanız zorla verecek halimiz yok demeye getirmiş. Evet, Amerikalılardan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'tan açıklama olmuş. Ukrayna ihtilafını çözmek için şu an geçerli bir müzakere yolu görmediklerini söylemiş. Zaten bu müzakere yolunu Amerika tıkadığı için doğal olarak görmüyorlar efendim. Finans tasarısı onayladılar, 40 milyar dolarlık ek yardım. Amerikalıların paralarının hepsi Ukrayna'ya akıyor bu arada. 20 milyar dolardan fazla savunma yardımı. Daha önce 4 milyar, bu operasyonun başından beri 4 milyar dolar para akıttılar. Pentagon bu arada Afganistan ordusu için Rusya'dan aldığı Mi-17'leri sevk ediyor ilk bölümünü Ukrayna'ya. Hal böyleyken Amerika'da şimdi tabii yine enflasyon tartışılıyor. %8,5 çıkmıştı Mart ayında. Nisan'da bir tık düşmüş, %8,3 olmuş. Benzin fiyatları rekor tazelemiş, 4,37 dolar galon başına yaklaşık 3,8 litreye tekabül ediyor bu. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre bütün bunlar. Amerikan Çalışma Bakanlığı da zaten bu enflasyon oranlarını aktarmıştı. Bu tabii çok kısa stratejik petrol rezervlerini ortaya koyunca Biden yönetimi 4,07 dolara düşmüştü ama tekrardan 4,38'e çıkmış vaziyette. Dün Beyaz Saray'da Biden açıklama yaptı. Enflasyonu biliyorum, Amerikan aileleri zarar görüyor dedi. Ciddiye alıyorum, benim iç politika önceliğim dedi. Yine Putin suçlu, Ukrayna'ya operasyon yaptı şeklinde. Yaptırmasaydınız Minsk anlaşması. Yani bu sorunun yanıtı basit. Minsk anlaşmasını uygulasaydınız bütün sorun çözülseydi. Donbas'a saldırı planlatmasaydınız mesela, değil mi? Yani böyle bir şey olmasaydı hiç bunlar yaşanmayacaktı. Salgın ve askeri harekatı, yani Amerikan halkını böyle kandıracak, bizim politikalarımızla hiç alakası yok. Yani bizim eşitsiz politikalarımızla falan alakası yok. Sosyal demokrat ya Biden böyle. Ama Amerikan sosyal demokratları dünyada en vahşi emperyalist uygulamaları da hayata geçiren, icra eden isimler. Böyle politikalar uygulayınca dönüyor dolaşıyor. Bu Amerika'yı da bu şekilde vuruyor. Fed'e güvendiğini söylemiş ama bir yandan da Trump'ın Çin'e karşı devreye soktuğu gümrük vergileri duvarları yükseltmişti. İnanılmaz bir ticari savaşı başlatmıştı. İşte onları düşürebileceğini söyledi. Bir yandan tabii Tayvan'dan kanırtıyor Amerika. Bir yandan ama ekonomide sıkıntı var. Yani pek Tayvan'dan bahsetmezlerse iyi olur gibime geliyor. Doğrusu söylemek gerekirse gümrük vergilerini de düşürerek bakalım Amerikan ekonomisini ne hale getirecekler. Bir de dili sürçmüş Biden'ın, enflasyonla mücadele planı istihdamı azaltmak, yani ücretleri düşürmektir gibi bir cümle kurmuş. Neyse. Oluyor. Baş tabii artık biraz fazla. Evet, şimdi NATO açısından bakıyoruz. NATO Genel Sekreteri bu arada COVID-19'a yakalanmış. Blinken de geçenlerde yakalanmıştı ama düzeldi herhalde. 14-15 Mayıs'ta Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak. Oraya katılabilecek mi, katılmayacak mı henüz bilmiyoruz. Amerikalılar bir yandan Norveç'e asker göndermişler. 700 asker Alaska'da tatbikat yapıyorlar. Rusya ile falan alakası yok bunların gibi açıklamalar gelmiş. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği. İsveç'te Savunma Bakanı açıklama yaptı. Bizi daha, İskandinavya coğrafyasını daha güçlü kılacak diye. Bilemiyorum, NATO el attığı zaman bir yer çok güçlü olmuyor aslında ama göreceğiz tabii ki. 15 Mayıs'ta İsveç'te bu karar verilecek. Finlandiya'da 12 Mayıs'ta karar verilecek. Bir komite, savunma komitesi rapor hazırlamış. Bizim savunmamız iyi ama Rusya tehdidine karşı yeterli değil diye açıklama yapmış. Anketlerde de katılmayı halk istiyor gibi bir görünüm var. İngiltere, Britanya, İsveç'le bu arada İsveç'le ve Finlandiya ile karşılıklı güvenlik garantisi anlaşması imzalamış. Böyle hani savaş çıkarsa biz birbirimize bu şekilde yardımcı olacağız. NATO'ya girerse ekstradan Britanya'nın böyle bir güvenlik garantisi anlaşması imzalamasına ne gerek var diye bir soru var ortada. Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Batılı muhabirler de sormuyorlar ki hiç bu konuda. Yani zaten NATO üyesi olunca 5. madde var. Acaba 5. maddenin çok bir anlamı yok da o yüzden mi böyle ekstradan güvenlik anlaşmaları imzalıyorlar? Çok tuhaf açıkçası. Evet, bu arada Gürcistan Avrupa Birliği'ne giriş anketinin ikinci bölümünü teslim etmiş. Dikkat çekici, Mikhail Saakashvili 2008'de Güney Ossetya'ya saldırarak Rusya müdahalesine eski Sovyet Cumhuriyetlerinde neden olmuş ve sonunda kravatını yerken bırakılmıştı Tiflis'te. Yolsuzlukları, kötü yönetimi yüzünden yargılanmak zorunda kalmıştı. Sonra yıllar Odessa'da valilik bile yaptı, Ukrayna vatandaşı oldu filan, oradan kovuldu. 1 Ekim'de Ukrayna Gürcistan'a geri döndüğünde de hapse alındı hakkında kesinleşmiş kararlar var. Onu açlık grevi falan yapmıştı, ben aktarmıştım size. Şimdi sivil kliniğe nakletme kararı almışlar. Acaba bu Avrupa Birliği üyeliğiyle bir alakası var mı diye düşünmeden edemiyor insan. Evet, Macron dün de konuşmuştuk, bir önceki günde Avrupa siyasi topluluğu önerisi ortaya atmıştı. Yani şimdi Ukrayna kriterleri AB kriterlerine ne kadar uyuyor, onları doğru düzgün tartışan bir Avrupalı gazeteci ya da sorgulayan kimse de görmedim ama açıkçası enteresan hakikaten. Macron bu topu biraz böyle hani AB dönem başkanı olarak, yani şimdi Ukrayna'yı AB'ye alamayız tabii, çok uzun bir süre. Bakın Türkiye'yi 40 yıldır bekletiyoruz falan. Şaka yapıyorum tabii ki. Onun yerine bir böyle bir siyasi topluluk uyduralım, oralara alalım gibi bir öneri getirmişti. Litvanya Cumhurbaşkanı buna itiraz etmiş. Yani bu hani siyasi iradenin eksikliğini gösteriyor demiş. Bir de enteresan cümleler bu. Doğu Avrupa'daki küçük ülkeler de çok acayipler hakikaten. Ukrayna gibi aynı değerleri paylaşan ülkelere sormak lazım. Nasıl yani Ukrayna'ya sorun? Yani Ukrayna karar verecek sanki buna. Valla Türkiye'nin isyan etmesi gerekiyor bu koşullarda. Ukrayna'nın fikrini sordunuz mu? Beklentilerini sordunuz mu? Filan yok. Azak taburundan görüş bekliyormuş Macron. Böyle bir acayip bir acayip bir dünya efendim. Evet, bu arada Ukrayna'da Avrupa'ya giden Rus gazının 1/3'ünün geçtiği noktada sevkiyatı tak diye kesti. Ne diyorlar? Mücbir sebep diyorlar. Mücbir sebep aslında şunu kastediyorlar. Ben biraz böyle uzmanlara bir sordum, doğru mu anlıyorum diye şey yapmak için. Yani işin özeti, orası bizim kontrolümüz altında değil. Ruslar var orada, o bölgede, Lugansk, Donbas'ın Lugansk bölgesinde. O yüzden Ruslar var ama Ukraynalı teknisyenler de orada bildiğim kadarıyla çalışıyorlar. Çünkü gaz akmaya devam ediyor. O zaman mücbir sebep nereden çıktı? Avrupa'ya giden gazın yaklaşık 1/3'ünü kesiyor Ukrayna. Böyle bir karar almış ve mücbir sebebe dayandırıyor. Gazprom'dan açıklama var. Transit ödemeleri yapıldı. Yani sözleşmelere uygun biz gaz basmaya devam edeceğiz diyor Gazprom. Ukrayna ise Ukrayna'nın çıkış noktasında gazı kısacaklarını söylüyor. Enteresan. Avrupa'ya Moskova'dan verilen mesaj, sorununuzu Kiev'le çözün, sizin gazınızın 1/3'ünü vermiyorlar. Bilemiyorum bu kriz nerelere gidecek, yarın da bu konuya yatmak istiyorum doğrusu. Bu Sohranovka üzerinden bu nokta. Hatta Zelenski bir de Slovakya parlamentosuna hitap ederken Slovakya'ya Rus gazı petrolü geçmesinin yasaklama planları olduğunu söylemiş. Parlamenterler de alkışlamışlar. Ay ne güzel, Ukrayna bizim gazımızı kesiyor, ne şahane falan. Gerçekten böyle bir komedi durum var. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Macaristan'ı iknaya çalışıyor. 6. yaptırım paketinde petrol ambargosu meselesi var. Zararlarını Macaristan'ın tazmin etmeyi önermeye hazırmış Avrupalılar. Çok paraları var Avrupa'nın tabii. Ama Macaristan Dışişleri Bakanı Sijijarto demiş ki yani bu petrolüye ambargo koyduğumuzda ekonomimizin nasıl bir darbe yapacağına dair bunların hiçbir fikri yok. Bakın Ural petrol diye bir şey var. O petrol öyle Amerikan petrolü, o petrolü, bu petrolü her petrol karşılamıyor. Bu rafineriler ancak o petrolü rafine edebiliyor. Dolayısıyla yani o Ural petrolünün Bulgaristan, Macaristan gibi bu ülkelere nasıl karşılayacaklar ben doğrusu kestiremiyorum ama artık bir rasyonel akıl diye bir şey çok kalmış gibi de gözükmüyor. Aktardım size, Almanya Dışişleri Bakanı Amerika'ya gitse de başkan seçilse acaba çok rahatlar mı diye düşünüyorum. Annalena Baerbock, sıfırlayacağız yani sıfır şey olacak, sonsuza dek öyle kalacak diyor. Kadın böyle cümleler kuruyor. Nitekim Almanya'da bu arada kriz planı hazırlamaya başlamış bu konuda. Enteresan ne var içinde Reuters'a bakılırsa, şirketlerin hisselerinin satın alınması, enerji şirketlerinin devletleştirilmesi. Oh şahane, bakınız neoliberal ekonomi sonunda gelip dayandığı yer Almanya'da şirketlerin devletleştirilmesi oluyor. Pandemide deneyim sahibi oldular. Bu arada işte Rusya'nın uyguladığı yaptırımın ardından Alman ekonomisi çok kötü durumda falan. Ya Rusya'ya siz yaptırım uyguluyorsunuz. Ya uygulamayın, Ukrayna sorunu. Minsk anlaşmasını uygulayın mesela. Niye öldü ki o anlaşma? Çok enteresan. Almanya'da bir tek sol parti tabii. Muazzam bir risk demiş. Petrol ithalat yasağına karşı çıkmış. Neyse onlar öyle çıkmışlar. Alman ekonomisi ile ilişkili %58'lik bir ihracatta düşüş var. Bir zamanın ihracat şampiyonu Almanya feci durumda. Nisan'da da %7.3'ten 7.4'e yükselmiş enflasyon oranı efendim. Böyle bir resim var. Bloomberg Rusya ekonomisi %12 küçülecek diye bir haber yapmıştı. Rusya Maliye Bakanlığı bunu yalanlamış. Gelen haberler yani hakikaten o kadar da hiçbir hedefledikleri yaptırımın hiçbir sonuç vermediğine işaret ediyor. Kofi Annan en son gördüğümüz doğru düzgün BM Genel Sekreteriydi. Benim dış haberler habercilik tarihimde yani şimdiki Guterres'i falan yanına koymam öyle söyleyeyim size. Kofi Annan'ın yardımcısı açıklama yapmış Hans Christoph von Sponeck. Demiş ki yani bu yaptırımlar başarısız oldu kardeşim. Zaten bu yaptırım silahı yanlış işti. İhtilafların çözümünü falan da getirmiyordu bu yaptırımlar. Ta 90'lardan beri kör bir araç demiş adam. Gayet güzel ifade etmiş. Saçmalık derecesinde devam eden pimpon yaptırımlar yerine bir an önce yuvarlak masa kurulmalı demiş. Bakınız bir diplomat konuşuyor öyle Joseph Borrell gibi bir militan değil yani açıkçası. Arjantin lideri Alberto Fernandez de Rusya'ya yaptırımların küresel çapta zararları olduğunu, gıda ve enerji güvenliğinin tehlikede olduğunu Avrupalılarla konuşacağını söylemiş. Avrupalılarla ne konuşacak onu da bilmiyorum ki. Enteresan hakikaten. Dünya Bankası 2022'de gübre fiyatlarında %22'lik artış öngörmüş. Vallahi artık ekmeği kaç liraya yiyeceğiz bilmiyorum. Türkiye'de zaten durumun ne kadar vahim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. The Economist dergisi Batı yaptırımlarına rağmen Rusya ekonomisinin ayağa kalktığını teslim etmiş. Biz zaten bu öngörüde de bulunmuştuk demişler. Nisan başında bu çöküş tahminlerine ekonominin Rusya'da meydan okuduğunu işaret etmiştik. Bakın öyle oldu son verilerde demişler. İşte faiz oranları tekrardan %20'leri gördükten sonra 17 ve 14'e indirilmişti. Ruble'de değer kazandı tabii bu rubleyle enerji satışı kararının ardından. Görece kapalı ekonomi olmasının faydası tabii daha Keynesyen bir ekonomi var Rusya'da. Öyle bir neoliberal yağma sınırlı öyle söyleyelim. Her ne kadar son yıllarda artmış olsa da kapalı ekonomi olmasının etkisi olduğunu dile getirmişler. Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın bu arada enteresan bir saptaması olmuş. Abu Dhabi'de bir konferansta konuşmuş. Prens Abdülaziz bin Selman demiş ki yani kardeşim ben bir dinozorum ama yaşına başına atfen hayatımda böyle şey görmedim demiş. Yani böyle bir fahiş fiyat artışı yok. Sanıyorum 105 dolar civarında petrol varil başına. Enflasyon bu kadar patlamışken petrol üreticisi ülkelerden de arzı arttırmaları isteniyor. Ama yani dünyanın enerji kapasitesi tükeniyor. Böyle gitmez diye de uyarmış durumda. Bu bir Biden'a da bir zahmet söyleseler iyi olacak doğrusu. Evet, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Xi Jinping'le telefonda görüşmüş. Hem Fransa-Çin ilişkileri hem AB-Çin ilişkilerini. Fransızlar işte stratejik ortaklık güçlendirilmeli gibi vurgulara katılmışlar. Gıda riskini, Covid dayanışmasını konuşmuşlar. Xi Jinping ise yani biz Ukrayna'da ihtiyatlı bir biçimde barış çağrısı yapıyoruz. Vurgusu yaptıktan sonra biz kendi yöntemimizle yapıyoruz. Avrupa kendi güvenliği hakkında söz sahibi olmalı. Biz buna destek veriyoruz demiş. Macron da tabii aynı şekilde stratejik özellik Fransa biraz daha aykırı duruyor diğerlerinden biliyorsunuz. Tabii AB-Japonya zirvesi var yarın Tokyo'da yapılacak. Çin dışişlerinden yani bizi hedeflemeyin böyle zirvelerle diye uyarı gelmiş durumda. Evet, Yunanistan bugün parlamentoda ABD ile savunma işbirliği anlaşmasının güncellenmiş protokolü konuşulacak, görüşülecek. Öncesinde Dışişleri Bakanı Dendias açıklama yaptı. AB ile bu anlaşmayı kendimizi güvende hissetmemiz için araçlı. Yani Türkiye Yunanistan'ı işgal mi edecek öyle mi düşünüyorlar? Çok acayip Yunanlılar da. Yunan milliyetçileri, milliyetçi sağı demek lazım. Dede Ağaç Limanı ile ilgili ABD'nin askeri varlığını istiyoruz. Evet, Dede Ağaç Limanı'nın ticari olmasını istemiyoruz. Tam da bu Erdoğan'ı rahatsız etti gibi bir de retorik kullanmış. Suda, Girit'teki suda üstüne bolca yatırım yapmıştı Amerikalılar. Oraya tabii bir takım F-35'ler, F-15'ler yerleştirilecekmiş Amerika için. Dede Ağaç hakikaten önemli bir üs haline geldi. Hatta İncirli'yi bile artık geride bırakmış bir üs haline geliyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo ise Akdeniz ve daha geniş bölgede istikrarı istiyoruz. Türkiye ile diyalog istiyoruz vurgusu yapmış. Evet, Türk dış politikasında Kazakistan Tokayev'i ağırladı Cumhurbaşkanı. Hatta pimpon bile oynamışlar Ankara'da. 15 anlaşma, savunma, sanayi, askeri, istihbarat, bilişim teknolojileri, tarım, taşımacılık pek çok husus var. Özellikle de Türk tarafı Ocak'taki gelişmelerden sonra desteğini ifade etmiş durumda. Şimdi asıl Suriye meselesi efendim, son notları aktarıp hemen çok kısa süre önce kayıt yaptık. Bir işi vardı çünkü Hamide Rencizoğulları'nın, kayıda bağlanacağım. Suriyeliler için Brüksel'de konferans düzenlendi. Suriyeliler dediğimiz Suriye yönetimini es geçiyorlar, tanımıyorlar, dikkate almıyorlar. 6.7 milyar dolar yardım sözü verildi. Türkiye de buradan yardım alacak Suriyeliler için. Bunun 4.3 milyar doları 2022 için hibe, 2.4 milyar doları 2023 için hibe olacakmış. Joseph Borrell da açıklamalar yaptı. AB'nin yardımı, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi Linda Thomas Greenfield de Türkiye'ye özel olarak teşekkür etmiş. Hem Ukrayna'da hem Suriyelileri besliyor, büyütüyor vesaire diye. Cumhurbaşkanı da çok memnun bu gelişmelerden. Türkiye'deki tepkileri, hiç de aslında dert edilmedikleri ve politikalarını asla değiştirmediklerini bir kez daha tekrarladı. Cumhurbaşkanı, ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları asla geri göndermeyiz, geri itmeyiz vurgusu yapmış durumda. Cerablus, Azez, Elbap, Ras Ulayn, Tel Abyad gibi Suriye bölgelerinde Türkiye oraları kontrol altında tutuyor. Evler inşa edip işte 1 milyon insanı oralara taşıyıp işte tarımla vesaire, zeytincilikle uğraşmasını sağlayacakmış. Suriyeliler için Türk hükümeti seferber olmuş durumda. Türk halkının da çok konut ihtiyacı var. Kiralar çok arttı hakikaten. Birileri de bize yardım etse çok iyi olacak. Böyle tarım hayvancılık projeleri geliştirirse falan şahane olacak. Evet, Suriye'de genel af ilan edildi bu arada. Birazdan Hamide Rencizoğlu'yla söyleşimizi yayınlayınca o detaylarını size aktaracak. İkinci bölüme artık geçebiliriz efendim. Yarın görüşmek üzere. Ben şimdiden veda edeyim, kayıt olduğu için Eksen'den hoşçakalın diyorum.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar, araştırmacı yazar Hamide Rencizoğulları var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Hamide Hanım. Son günlerde tabii sizin de üzerine kitaplar yazdığınız Suriye çatışmasını Türkiye başka boyutlarıyla konuşmaya başladı. Ara ara dönüp bakmak durumunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye'nin gündeminde belirliyor. Dünya gündemindense biraz düşmüş gibi Suriye tabii, Ukrayna çatışması nedeniyle. Fakat bir yandan da oradaki bütün süreçlerde devam ediyor. Şimdi Türkiye resmi rakamlar 3800 civarında deniliyor. Ama tabii Afganlarla vesaire birleştiği zaman ekonomik göçle birlikte ya da belki biraz ekonomik göçe de dönüştü artık bu koşullarda. Acayip bir sorun yumağına dönüştü. Fakat Suriye yönetimi de af ilan ediyor. En son birkaç af ilan edilmişti ama bu sefer cinayet dışında bütün suçları içeren bir af kararı geldi Suriye'den. Şimdi tabii Türkiye'de mesele konuşulurken pek çok boyutu ele alınıyor ama Suriyeliler dönerse tehlike altında olurlar. Af işe yaramaz deniliyor. Önce onu soracağım. İşe yaramaz mı hakikaten? Suriye yönetimi neden af ilan ediyor? Bu koşullarda Suriye ile Türkiye işbirliği yaparak, uluslararası hukuk çerçevesini de çözerek geri dönüşleri en azından belli miktarda, tabii ki zorlayarak değil ama, sağlayamaz mı?
Evet, şöyle başlayayım. Aynı dediğiniz gibi şimdiye kadarki en geniş kapsamlı genel af ilan edildi. Yani bu en kapsamlısı. Neden? Çünkü terörden dolayı tutuklu ya da aranan ama eli Suriyelilerin kanına bulaşmamış olan herkesi kapsıyor. Şimdi bu kısmı önemli. Dışarıda olanları da kapsıyor bu. Yani Suriye'de cezaevleri boşaldı ama dışarıda olanları da, bu kapsamdakileri de bu genel af kapsıyor. Şimdi bu kapsam önemli. eli Suriyelilerin kanına bulaşmamış olan herkes dönebilir. Şu dışarıdakiler için diyoruz. Şimdi burada ayırmak lazım. Bir kere birincisi savaş mağdurlarının geri dönüşü için böyle bir affa gerek yok zaten.
Hı hı.
Çünkü sadece evlerinin ve yaşamlarının yok edilmesinden dolayı ya da yaşam korkusu hayatları için bir güvenlik ortamı olmadığından dolayı kaçtılar diyelim. Yani gerçekten yaşamak için, hayatta kalmak için kaçtılar. Böyle bir kesim var. Şimdi bununla, bu kesimle bütün o sınır politikası nedeniyle hücum edenleri herkesi aynı kategoride değerlendiriyorlar. Bunun üzerinde siyasi tartışmalar yapıyorlar. Bu yanlış. Çünkü şöyle diyeyim ben size, bunlar, bu kesim hakikaten savaşın mağdur ettiği ve göçe zorladığı bu kesim, evleri hazır olduğunda, yaşam alanları hazır olduğunda giderler zaten. Bu ayrı. Mesela geçen sene miydi, Rusya mülteci konferansı gerçekleştirdi Şam'da. Başta AB ve ABD destekledi. Dolaylı olarak Türkiye de onlara uydu ve destekledi. Yani köstekledi pardon. Destek değil, köstek resmen. Yani bu mültecilerin evlerine geri dönmesi meselesi bu ülkeleri kaygılandırıyor olsaydı işbirliği yapılırdı. Ne yapılması gerekiyor? Yeniden inşa sürecine herkes el uzatırdı ve bu insanlar yıkılan evlerine dönebilirdi. Yeniden düzenlenen yaşamlarına dönebilirdi.
Evet. Ama istenmiyor anladığım kadarıyla. Böyle bir acayip.
Çünkü mülteci potansiyeli önemlidir burada. Türkiye'nin toprakları içerisinde karmaşık mülteci potansiyeli önemlidir. Kategorilere ayırmıyorlar. Ben ayırıyorum. Savaşın mağdurları gerçekten uluslararası hukuka göre mültecilik statüsünde ele alınmalı ve evlerine dönebilmeleri için bu hukuk çerçevesinde yaşamları, yaşam alanları ve güvenlikleri sağlanmalı. Hı hı. Her şeyden önce. Hı hı. Şimdi devam ediyorum. Türkiye bu mülteciliğin dönüşü konusunda her zaman köstek oldu. Hiç adım atmadı. Ve şu anda bunu tartıştırıyorlar. Genel af çıkardı Beşar Esad. Demek ki hayatları tehlikede değil. Niye gitmiyorlar? Bir kere bu kategoride saydım. Suriyeliler suçluymuş gibi muamele ediliyor. Bunlar suçlu değil. Bunlar için çıkmadı bu af. Terör iltisaklılar için, yani Türkiye'de olan başta ihvancılar ve diğer El-Kaide türü örgüt mensuplarını kapsar ki Suriyelileri kesmemişse, öldürmemişse. Af bunu kapsar. Lakin AKP gönderirim göndermem derken zaten esas olarak bu eli kanunları kastediyor. Çünkü garantör oldu bunlara, hem de himayelerini aldı, hem de AB anlaşmaları gereği bunları himaye etmeye devam etmek zorunda. Sıradan bir mülteci değil bakın. Şimdi mültecilik şu aşamada Sars Suriyeli mülteciden ibaret değil mültecilik krizi. Dediğiniz gibi Afgan göçü var, Pakistan göçü, Türkiye'nin savaşı yok orada. Ama evet. ABD'nin savaşından sonra akın akın Türkiye'ye mülteci geliyor. Kuzey Afrika'dan ve Somali'ye kadar uzanan o coğrafyada bir sürü mülteci var Türkiye'de. Suriye ile çatışmalar çerçevesinde sadece tartışılıyor. O zaman şu noktada herkes mutabık olmalı. Ümit Özdağ'ın ağzına doladığı iç savaş bitti. İç savaş yok zaten. Onlar için bir tehdit yok. Niye gitmiyorlar? Lafını geri yedirmek lazım aslında. Neden? Çünkü orada iç savaş yoktu Suriye'de. Her şeyden önce. 11 yıldır susam bu insanlar. Şimdi iç savaş bitti. İç savaş yoktu Suriye'de. Emperyalist Batı'nın ve müttefik bütün bölge ülkelerinin Suriye'ye karşı savaşı vardı. Bunun altını çizmek gerekir. Peki bu savaş bitti mi? Hayır. Emperyalistler hala Suriye ile savaş halinde. Önceki gibi Vekalet Savaşı'nda değiller. Başarılı değiller. Sınırlı bölgede, Fırat'ın doğusunda ayrı bir vekalet savaşı, Türkiye eliyle Suriye'nin kuzeyinde ayrı bir vekalet savaşı hale devam ediyor.
Evet. Peki Lübnan ve Ürdün örnekleri, yani oradan dönenler oldu çünkü. Onlar nasıl organize edebildiler? Amerika ve AB izin vermemesine rağmen. Çünkü AB ve ABD
şunu bitir,
Türkiye'ye de
şunu bitirmeme izin verirsen
tabii,
ben de
tabii.
Ona söyleyeyim, ona döneceğim şimdi. Suriye'ye dönük savaş hala devam ediyor. Bunun altını çizmek gerekir. Hala Suriye orada on binlerce cihatçı savaşçının müdafisi, lideri konumundadır. Garantörüdür çünkü. Öbür tarafta Fırat'ın doğusunda ABD hala fiili işgalini sürdürüyor. Suriye halkının buğdayı, petrolü çalınıyor. Yani Suriye halkı için savaş devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Ama zafere ulaştıramadıkları bir savaş devam ediyor. Öte yandan Suriye halkı için en büyük savaş şu anda ekonomik savaştır. 10 yıldır devam eden yaptırılar son bir yılda daha da katılaştı. Son 1,5 yıldır Trump'ın Sezar yasası ile birlikte adeta nefesleri kısıldı Suriyeliler. Şimdi bunu tartışmadan bu Suriyeliler dönsün demek gerçekten ayakları yere basmayan sadece popülizm. Popülist söylem demektir. Ben onu söyleyebilirim. Şimdi bu göçmen meselesini burada oturduğunuz yerde hem Suriye'nin içini boşaltacaksınız, ekonomisini boşaltacaksınız, kimi bölgelerini, topraklarını işgal edeceksiniz, üstünü hala orada tutan ABD'nin koruması altındaki bölgeden IŞİD saldırılarına maruz bırakacaksınız hala Suriye halkını. Ama ondan sonra tamam iş bitti dönsünler. Hayır, işi siz bitirmiyorsunuz. Esas olarak onu görmek gerekiyor. Bir kere Suriye'den elimizi çekeceğiz. Bu savaşı diplomasi ve siyasi anlaşmalar çerçevesinde bitireceğiz. Ve Suriye halkıyla, Suriye yönetimiyle resmi temaslar sonucunda bu insanların yaşam alanlarını ortaklaşa kuracağız ve geri dönmelerini sağlayacak demektir. Gerçekçi olan budur. Şimdi demek ki ikinci sorunuza geleyim, buradan bağlantı kurayım. Bunu Ürdün ve Lübnan yaptı. Türkiye'nin atmadığı adımları önce Ürdün sonra Lübnan gerçekleştirdi. Çünkü Suriye savaşında Suriye halkına en çok zarar veren bir kamp, birinci kamp Zateri kampı. Ürdün'de Suriye sınırına sıfır noktasında kurulmuştu. Hemen ardından Türkiye sınırları kurdu. Ve biliyorsunuz orada Suriye hattında Nusra Cephesi ve diğer kaydediciler örgütlendi. Ve dolayısıyla bu sıfır noktadaki, sınıra sıfır noktadaki bu kamplar Suriye için bir güvenlik tehdididir. Ve bu kamplarda mağdur Suriyeliler de, masum Suriyeliler de vardır. Dera tahliyeleri gerçekleştikten sonra, hani Soçi mutabakaları sonucunda, mutabakat sonucunda Dera tahliyesi başladığında Ürdün hemen sınırlarını kapattı. Çünkü oraya cihatçı göçü önünü kesmek istedi. Önlemini aldı. Zaten ama oradakiler İdlib'e tahliyeyi ve Türkiye garantörlüğünü tercih etmişlerdi. Ama yine de önlemini aldı ve o tahliye, yani cephe, savaş cephesi tahliye edildikten sonra Ürdün'le, Ürdün yönetimiyle Şam yönetimi diplomasi sürecini başlattı ve geri dönmek isteyenler evleri onarıldı ve gönderildi. Zateri kampından dönüşler çok oldu. Hemen ardından Kunaytra ve o Lübnan sınır hattındaki cepheler tahliye edildikten sonra Lübnan hükümeti ile Suriye hükümeti arasında aynı süreç işletildi ve öbek öbek oradan dönüşler başladı. Ne derler, aralıklı ve planlı. Bunun anlamı şu: evleri, köyleri onarılanlar hadi buyurun gelin hazır dediler ve onlar seve seve gönüllü gittiler. Lübnan'dan bu geri dönüşleri hala devam ediyor. Ama Türkiye'nin yapmadığı şey bu işte. Bu iki ülkenin Suriye hükümetiyle yürüttüğü diplomasi sayesinde bunlar oldu. O yüzden evet, bunu talep etmeyenler, AKP hükümetinden bu adamları talep etmeyenler, ağızlarına bile almayanlar, Suriyeliler gitsin, Suriyelileri istemiyoruz. AKP'ye demiyorlar ki bu masum Suriyeliler üzerinden cihatçıları, eli kanları masumlaştırıyorsun. Onları korumak adına mülteciliği genelleştiriyorsun demiyorlar bile. Mesela esas kritik kısmı bu.
Evet. Peki bir de siyasi resmi de sormak istiyorum. Şimdi son dönemde tabii Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü çok konuşulur oldu. Birleşik Arap Emirlikleri öncülük yapmıştı. Bir böyle körfez coğrafyasıyla bir nevi bir barışma süreci, ziyaretler dikkatimizi çekti. O cephede tam ne oluyor diye soracağım. Bir de tabii Esad'ın en son 2019'dan sonra ilk defa bir İran ziyareti de var. Bir karmaşık bir görüntü var. Bir de nasıl anlamak lazım bu son gelişmeleri? Suriye'nin Arap coğrafyasına geri dönüş adımları olarak mı görmek lazım? Buna karşı İran'la ilişkileri dengeleme olarak mı görmek lazım? Ne düşünürsünüz?
Şimdi öncelikle Esad'ın Moskova ziyareti dışında Şam'ın dışına çıkmadığının altını çizelim. Uzun bir sene, 10 yıl boyunca. 10 yıldan sonra, savaşın 11. yılında bir ilk gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti Esad. Bu çok önemli. Arap dünyasında manşetlere taşındı. Günlerce tartışıldı. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri de Suriye ile normalleşme konusunda ilk adımı atan ülkedir diyebilirim. Arap Ligi'ndeki sandalyesi boşaltıldıktan sonra Suriye ile ilk resmi ve fiili teması Birleşik Arap Emirlikleri kurdu ve elçiliğini geri açtı. Burada Umman Sultanlığı tarafsızdı. Umman Sultanlığı'nı dışında tutarsak. Evet. Suriye ile yeniden normalleşme ve yeniden kardeş ülkeyi kucaklama adımını ilk Birleşik Arap Emirlikleri atmıştı. Hemen ardından resmi ziyaretler ve elçinin yeniden açılması. Ardından Arap Ligi'ndeki diğer bütün Katar dışındaki bütün Arap ülkeleri yavaş yavaş Suriye'ye karşı üsluplarını yumuşatmaya geri alınması için, yani Arap Ligi'nin kucağına geri dönmesi gerekiyor söylemini dinlendirmeye başladılar. Ve özellikle Mısır bu çağrıyı yaptı Arap Ligi'ne. Suriye'nin yeniden Arap Ligi'ndeki koltuğunda olması gerekiyor. Onun üzerine bütün bu açılan, söylem düzeyinde açılan kapıların ardından ilk ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı. İkinci gerçekleşen ziyarette İran ziyareti, Tahran ziyareti de yine savaş sürecinde bir ilktir tabii ki. Şimdi bu ziyaret neden önemli? Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret bütün dünyaya Arap Ligi'nin Suriye konusunda bir mesajı vardı. Siz yenildiniz ve Suriye bir Arap ülkesidir ve ailesine dönecektir mesajı vardı. İkinci mesaj da bu yaptırımların, yani yaşamlarını yok etmeyi hedefleyen, Suriye halkının açlıkla ölmesini hedefleyen bu yaptırımların dolaylı yoldan artık esnetileceği ya da bypass edileceği mesajı da verilmişti. Bu Suriye halkı için önemli. İran ziyareti de bu anlamda ikinci önemli bir ziyaret olarak okunmalı. Ben şöyle okuyorum. İran'la Suriye arasındaki siyasi, ekonomik, güvenlik anlaşmaları var. Ve bu konuda sadakat devam ediyor. İki ülke bütün anlaşmalarına bağlı. Fakat bunu bütün dünyanın gözüne sokma ihtiyacı duyuldu demek ki resmen davet edildi Beşar Esad ve orada bir ziyareti gerçekleştirdi. Bir kere Suriye Merkez Bankası'na verilen kredilerin hani geri ödemesi talep edilmiyor, krediyi yeniliyoruz anlaşması yapıldı. Dünyaya bir mesajdır bu. Yaptırımlarınız hız gelir mesajıdır bu. Petrol konusunda Suriye'nin petrolleri dışarıya akıyor. Petrol konusunda da yine bir işbirliği ve Suriye'ye destek ve her türlü güvenlik işbirliği çerçevesindeki anlaşmalara bağımlılık. Ben bunu şöyle okuyorum. Başta ABD olmak üzere yaptırım uygulan dünyaya bir meydan okumadır. Çünkü bunu gözünüze sokuyoruz. Bizi bitiremezsiniz anlama. Hani siyasi bir söylem değil benimkisi ama hissiyat üzerinden söylediğim şeyler. Yani böyle bir mesaj. Bu şu demektir. Arap coğrafyasında, yani Orta Doğu bölgesinde İran'a karşı Suriye'ye düşmanlık güden diğer Arap ülkeleri İran'la, İran'ın dostu ve sonsuza kadar müttefiki olan bir Suriye'yi kabul etmeye hazırlar. Evet. Böyle okuyorum ben.
Peki, evet. Çok çok teşekkür ediyorum Hamide Hanım değerlendirme için. Suriye'de her ne kadar her şey sanki bitmiş gibi bir görüntü olsa bile gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi daha da yakından ilgilendiren bir süreç bu çünkü. Çok teşekkürler katkı için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
Evet. Suriye'de ilan edilen af, bu afla ilgili olarak da Türkiye'deki tartışmalar. Aslında neyi tartışmıyoruz, neyi daha çok tartışmak gerekiyor? Bu konuya dikkat çekti Hamide Rencizoğulları efendim. Bugün Suriye üzerinden gittik size. Dalband'dan, İranlı bir grup bu. Sweetness of a Dream'le veda edelim bugün. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود با لبخندت شادی بی اندازه شود میخندی تا خوش بنشینی در با
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.